üçüncü mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden. Bi'adedi aşireti dekaiqi umrike ve zerrati mevcudatik. Evet. Allah'a hamd ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getiriyor. Ve bunların hepsini ifade ederken bir adedi aşireti dekaiqi umrik. Ömrünün, dakikalarının, aşirelerinin adedince. Ve zerrati mevcudatik. Ve zerre, mevcudatın zerreleri yani atomları adedince selam, hamd. Öyle mi? Bunların hepsi ifade edilmiş oluyor. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Hani bir insan bir sevdiğine veya bir yakınına veya hürmet duyduğu birisine mektup yazarken mektubun başında önce nasıl ifadeler geçmesi gerekiyor? Hürmet ifade eden, öyle mi? Kıymet ifade eden, aslında karşıdakine ne kadar kıymet veriyorsan, o kıymeti ifade eden lafızlar, kelamlar ve kelimeler geçer. Bediüzzaman Hazretleri talebelerini hep yükseklerde tutmuştur yani. Zaten yükseklere çıkarmak için yükseklerde tutmak gerekir yani. Padişah oğlunu şehzade diye yetiştirir. Şehzademdir. Daha çocukken şehzademdir. Aslan parçası der. Aslanım der. Kahramanım der yani. Öyle mi? Bu ifadeleri neden kullanır? İleride istikbalde kahraman olsun diye. İleride istikbalde aslan parçası olsun diye. İleride bir yerleri idare etsin, yönetsin diye. Hep bu isimler, bu ünvanlar, bu ifadeler hep bunun içindir yani. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri evet, hem talebelerinden beklediği var, hem de talebelerinin hangi vasıflarda olması gerektiğini ifade ederken, aynı zamanda o hitaplarla da o talebelerin özellikle o vasıflarda olduğunu da ifade ediyor. Bakın Hulusi abiye olan bir hitaptır. Hulusi Yahya Gil. Dedi ki askeriyeden gelme. Aziz diyor. Bir kere talebelerini aziz görüyor. İzzetli görüyor. Ve diyor izzetli olun diyor. Azametli olun diyor. Gayretli, bakın asla ve asla gayreti elinizden bırakmayın. Tembelliğe düşmeyin. Ciddi, davasında ciddi. Ciddiyet manası öyle sertlik manası değil. Samimiyettir. O yoldan dönmemek ve ayrılmamak manasıdır. Hakikatli, hurafelerle meşgul olan değil. Yalan yanlışlarla meşgul olan değil. Hayallerde gezen değil. Gerçekte olan. Gerçekleri ifade eden, doğru üzerine olan, halis, temiz, safi, ihlaslı, öyle mi? Renkli değil yani, iki yüzlü değil, çift renk veya birkaç renk karışmış değil, tek renk, şeffaf, halis, ihlaslı, dirayetli, yolundan dönmeyen, öyle mi? Dimdik duran, kardeşim, vazifesini hakkıyla ifade eden. Bu kelimelerin her birisi bize ne yapıyor? Aslında özel dersler veriyor. Hulusi abinin şahsında bize derstir. Öyle mi? Biz okuyoruz yani. Olmamız gereken, üzerimizde barındırmamız gereken vasıfları aslında tek tek ifade ediyor. Tek tek. İnsan vasıflarıyla anılır. Bu çok önemli. İnsanı insan eden vasıflarıdır. Mesela mümin, bakın insanı ayrı bir seviyeye çıkarıyor. Müslim, insanı ayrı bir seviyeye çıkarıyor. Sıddık, insanı ayrı bir seviyeye çıkarıyor. Bunların her birisi insanın vasıflarıdır. İnsanı güzelleştiren güzel vasıflarıdır. Ne kadar çok güzel vasıfımız var, o kadar güzelleşiriz. Aziz olacağız, gayretli olacağız, ciddi olacağız, hakikatli olacağız, halis olacağız, dirayetli olacağız. Mektubun girişi bize bunu öğretiyor, bunu ne yapıyor? Ders veriyor. Sadece öyle sıradan ifadeler değil. Hemen hemen birçok mektubunun başı böyledir yani. Aziz Sıddık kardeşlerimdir. Sarsılmaz, yorulmaz, sıkıntıdan usanmaz kardeşlerim. Yolundan dönmez kardeşlerim. Bu ifadelerin hepsini ifade eder. Bizim de böyle olmamızı özellikle ne yapar? İster. Bizim gibi devamında geliyor. Hakikat ve ahiret kardeşlerin. Hakkı esas almışız. Hakta yürüyoruz. Doğru İslamiyeti, İslamiyete layık olan doğruluğu esas almışız. Bununla beraber kardeşliğimiz hangi yöndedir? İnnemel müminune ihva. Ayet-i kerimesinin sırrınca bizim ahiret kardeşliğimiz var. Ahiret kardeşliği önemli. Bakın normal kardeşlikler, yani anne baba bir olan kardeşlikler bir şekilde şöyle veya böyle bitebilir yani. Bitebilir yani. Kavga eder, dövüş eder, katleder, şunu yapar, bunu yapar, ayrılıklar, küskünlükler, kırgınlıklar. Hatta ve hatta mesela diyelim bu kardeşler arasında eğer inançsızlıklar varsa her şey tamamen biter yani. Bakın hiçbir hukuk kalmaz yani. Ama imandan gelen kardeşlik, bu çok önemli. Onun için şunu ifade eder Bediüzzaman Hazretleri diğer mektuplarında, sizler birbirinize en nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Bunu özellikle en nesebi kardeş. Anne baba bir olan kardeşler birbirlerine ne kadar fedakar olabilirler? Birbirlerine ne kadar muhabbetli, birbirlerine ne kadar samimi olabilirler? Sizler bundan daha öte kardeşsiniz. Sizlerden kasıt nedir? Müminler, inananlar. Yani hem anne baba bir hem de mümin. Bu kardeşlik diğer kardeşliğinde ne yapıyor? Daha da önüne geçiyor. Bir, herkesi birbirine kardeş yapıyor. Mümin vasfı, iman vasfı herkesi birbirine kardeş yapıyor. İki, bu kardeşlik ölünce nihayet bulmuyor. Ne yapıyor? Ebede kadar devam ediyor. Anne baba bir kardeşlikler kabirde biter yani. Kabirde biter. Bakın fıkhi bir şey söyleyeyim yani. Mesela diyelim karı koca evliler. Evli oldukları sürece en mahrem şeyleri dahi paylaşırlar. Doğru mu? Karı koca iki eş. Öyle mi? En mahrem şeyleri paylaşırlar. Farz ederim ki hanımı vefat etti. Bakın en mahrem şeyleri paylaşabilen bu iki kişi hanımı vefat edince soruyorum kocası hanımını kabre defnedebilir mi? Edemez, hemen bitti ya, ya ne oluyor bu işe? Vefat eden bir eşi kocası kabre defnedemiyor. Dokunamıyor. Çünkü ne? Nikah düşüyor. Acayip bir şey. Nikah. Ancak ne yapabilir? Oğlu defnedebilir. Veya kardeşi defnedebilir. Veya birinci derece yakınları kimse onlar ne yapabilir? Defnedebilirler. Bakın din orada her şeyi ne yapıyor? Bitirebiliyor yani. Ama imandan olan kardeşlik orada bitmiyor. Devam ediyor. Ben özellikle bunu anlatmak istedim. Ebede kadar bu kardeşlik devam ediyor. Onun için ahiret kardeşliğini özellikle hep ne yapıyor? Ön plana çıkarıyor. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin İhtilafı zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. İhtilafı zaman. Yani şimdi sayacak. Farklı farklı yerlerdeyiz. Farklı farklı zamanlarda, farklı farklı mekanlardayız. Hiç fark etmez. Yeter ki mümin olsun. Yeter ki imandan gelen samimiyet, yeter ki imandan gelen muhabbet olsun. Ne yapıyor? Birbirlerinin sohbetlerine, ünsiyetlerine, birbirleriyle hemhal olmalarına bir mani teşkil etmez. Devam. Biri şarkta, doğuda, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde. Dünyanın birisi doğusunda, birisi batısında veya biri geçmişte, vefat etmiş gitmiş, biri gelecekte. Bakın, daha devam ediyor. Biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Cenab-ı Hak bunlara mesela müsaade ediyor. Mümin olan kullarına mesela diyelim bu hangi hayatla ilgili aslında insanda çok farklı hayat mertebeleri vardır. Mesela şu anda biz şuhut alemde, şu görünen alemdeyiz. Mesela kalbi hayatımız ön plana çıkacak olsa, ruhi hayatımız ön plana çıkacak olsa, bunları geliştirmiş, büyütmüş, inkişaf ettirmiş olacak olsak nedir? Vefat etmiş büyük zatlarla çok rahat bir şekilde görüşebiliriz yani. Beraber olabiliriz. Bu zaman ve mekan buna mani olamıyor yani. Olamıyor. Çünkü ruh için adeta zamansızlık var. Ruh için adeta mekansızlık var. Bu dünyada olup da bu dünyadan diyelim Hazreti Ali radıyallahu anh'la çok rahat görüşme yapılabilir. Bediüzzaman Hazretleri Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nın hemen yakında Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesi vardır. Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesinden, kabrinden, öyle mi? Yani gece vakti o kabrine giderek oradan manevi olarak ne yapıyor? Derslerini çok rahat bir şekilde alabiliyor. Ve birçok büyük zat, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Celaleddin Suyuti gibi bir defa değil, defaatle ne yapabiliyor? Görüşebiliyor yani. Dolayısıyla bu görüşmelerin her birisi olabiliyor. Olması gereken şey nedir? Kalbi hayatın ve ruhi hayatın ön plana çıkarılmasıdır. Yani velayette bu gibi şeyler söz konusudur. Yeter ki onu o seviyeye çıkar. O zaman zaman ve mekan görüşmelere mani olamıyor. Hususan bir tek maksat için, bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Asıl olan şey nedir? Mekanın ihtilafı önemli değil. Zamanın ihtilafı önemli değil. Yani kardeşimiz ta diyelim Avustralya'da nedir? Hizmet ifa ediyor. Allah için gayret ediyor, Allah için çalışıyor. O orada, biz burada. Zaman ve mekan ayrı. Ama birbirimizle beraber olmaya mani olmadığı gibi aynı gayede, aynı maksatta, aynı hedefte çalışanlar bir hükmündedirler. Çünkü niye? Şirket aynı. Şirket aynı olunca bütün karlar nereye dolacaktır? O şirkete dolacaktır. Kim nerede nasıl çalışırsa çalışsın. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını, bir sürüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Şimdi hani maddi kazançlar vardır, manevi kazançlar vardır. Kazançlar dağıtılabilir mi? Dağıtılabilir. Dağıtılabilir. Bir insan kendi maddi kazancını rahat bir şekilde dağıttığı gibi kendi manevi kazançlarını da ne yapabilir? Dağıtabilir. Cenab-ı Hak onlara yapmış oldukları o iyiliklerden dolayı isterse ayrıca kat kat sevaplar ve kazançlar da ne yapabilir? Verebilir. Mesela diyelim bir hatim okuduk. Okumuş olduğumuz hatimi bağışlayabiliriz. Kaç kişiye? Kaç kişi istersen yani. İstersen bütün ümmete dağıtabilirsin yani. O dağıtmakta problem yok. Yani onu dağıttın, ya kifayet etmedi, yetmedi. Ben bir hatim daha, öyle değil yani. Çünkü niye? Nurda tecezzi olmaz. Nurda bölünme ve parçalanma yoktur. Söz konusu değildir yani. Şurada 30 tane lamba var diyelim. 30 tane lamba. Şu 30 tane lambanın ışığından farz edelim ki şurada 30 kişi istifade ediyor. 30 kişinin her birisine diyelim 100 watt düşüyor. 30 lambanın toplamı 100 watt diyelim. Her birisine 100 watt düşüyor. Burada 30 kişi değil de 60 kişi olacak olsaydı her bir kişiye 50 watt düşmezdi. Yine ne düşerdi? 30'ar watt düşerdi. Her kişiye aynı ışık düşer yani. Bölünüp parçalanıp, yani 100 kişi olunca 30 lambanın ışığı 100'e bölünmüyor. 1000 kişi olunca 1000'e bölünmüyor. Bir kişi için neyse 1000 kişi için de odur, değişmez yani. Dolayısıyla bir Fatiha'yı bir kişiye bir insan bağışlayabildiği gibi milyon kişiye de bağışlayabilir. Onda ne olmaz? Nurda tecezzi yoktur. Bölünme ve parçalanma söz konusu olmaz. Onun için isterse bir kısmını, isterse tamamını ne yapabilir? Bağışlayabilir. Duada Abdülmecid ve Abdurrahman ile berabersin diye ifade ediyor. Üstad Hazretleri'nin buradaki isimler, birisi kardeşi Abdülmecid abi, diğeri de abisinin oğlu yani yeğeni Abdurrahman abi. Abdurrahman abi özellikle Üstad Hazretleri'nin birinci talebesidir yani. Birinci talebesidir. Abdülmecid abi aynı zamanda yani kendisi müftü olarak emekli olmuştur. Arapça yani medrese, eski medrese ilmini tamamen hakkıyla tahsil etmiş ve onun neticesinde de Van'da işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar ne yapmıştır? Talebe okutmuştur yani medresede, Horhor medreselerinde, Van Kalası'nın hemen kenarında bulunan Horhor medresesi vardır. Orada talebe okutmuş. Daha sonra Üstad Hazretleri'nin İşaratul İcaz adlı eseri ve bununla beraber de Mesnevi Nuriye. İkisinin de aslı Arapçadır. Arapçadan tercümelerini Üstad Hazretlerin de manevi himmet ve yardımlarıyla o iki eserin Arapça tercümesinde ne yapmışlardır? Yani Arapçadan Türkçe'ye olan tercümeyi de gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Abdülmecid abi ve Abdurrahman abi. Abdurrahman abi de nedir? İstanbul'da Üstad Hazretleriyle hep beraber bulunmuş. Daha sonra genç yaşında, 26 yaşlarında mı vefat etmiş Abdurrahman abi. Üstad Hazretleri bu iki talebesini öne çıkardığı gibi talebenin içerisinde birisini de bundan sonra zikreder. O da işte bidayette yüzbaşı, daha sonra albay olarak emekli olan Albay Hulusi Yahya Gil. Onun için ne diyor? Duada Abdülmecit ve Abdurrahman ile berabersin. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Sizin dünyaca bazı müşkilatınız senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Yani askerlik vazifesini, o muvazzaf olan askerlik vazifesini ifade ederken karşılaşmış olduğu birçok sıkıntılar var. Hatta daha sonra gelecektir. Yani bu mektup 1933'lü yıllarda yazılan bir mektup. 38'li yıllarda Albay Hulusi Yahya Gil Dersim hadisesinde de yani piyade yani şey sınıfı piyadedir. Dolayısıyla şeyinin bölüğünün veya taburunun başındayken ona bir vazife tevdi edilmiştir. İşte Dersim'deki insanlar vergi vermekte bir nevi isyan ettiklerinden dolayı yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden imha edilmesi emri verilmiştir kendi şeyine. Ve Üstad Hazretleri Albay Hulusi Yahya Gil abi çok endişe etmiştir. Yani bu emri yerine getirmek onun için çok ağırdır. Adeta bir katliam, bir zulüm gerçekleşecektir. Daha halini, ahvalini Üstad Hazretlerine açmadan Belzuan Hazretleri ona mektubunda şunu der. Kardeşimizin bir ızdırabını, bir sıkıntısını hissediyorum. Merak etmesin. Onun için nedir? Herhangi bir şey olmayacaktır manasında bir mektup ifade ediyor. Ve çok enteresandır. Orduyla nedir? Dersim'de onlara gösterilen mevkiye geldikleri zaman hiç kimseyi bulamazlar. Oradaki bütün halk yani böyle bir şeyden dolayı tamamen dağlara ve mağaralara kaçmışlardır. Ve kimsenin burnu kanamadan da o şekilde geri dönerler. Cenab-ı Hak böyle birisine böyle bir fiili icra ettirmez. Fakat madem dünya değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır senin bedeline. Neden dünyanın musibetlerinde bir nevi hayır vardır? Her şeyi takdir eden Allah mıdır? Evet. Madem her şeyi Allah takdir eder, her takdirde bir güzellik vardır. Ya bizzat güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir. Dolayısıyla dünyevi olan hadiselere bu açıdan, bu nazardan bakmak gerekiyor. Ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır senin bedeline. Yahu bu da geçer. Kalbime geldi. Yahu. Yahu. Ey Allah'ım demek aslında. Ey o. O'dan maksat Allah demek. Bu da geçer. Her şeye aslında böyle bakmak gerekiyor. Bu da geçer. Geçmeyen hiçbir şey yoktur. Ama her şey şu bir gerçektir ki güzele doğru gidecek. Ne kadar sıkıntılar, ne kadar musibetler, musibetlerin büyüklüğü her ne olursa olsun, en şer cepheden gelirse dahi gelsin fark etmez. Bakış açımız nedir? Bu da geçer. Allah'ın takdiridir. O takdirde güzellikler vardır. Kalbime geldi. La ayşe illa ayşul ahire. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Öyleyse biz ne için çalışıyoruz? Ahiret için çalışıyoruz. Düşündüm. İnna Allaha ma'as-sabirin okudum. Allah sabredenlerle beraberdir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. Ondan geldik ve yine neticede ne yapacağız? Ona döneceğiz. Dönüş Allah'adır. Dönüş Allah'adır. Madem dönüş Allah'adır, bu da bir yolculuk. Yolculuğun inişleri, çıkışları, şunları bunları ne yapar? Olur. Dedim, senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse, Bu çok önemli bir ifade. Bu aynı zamanda bir hadisi şerifin de manası veya mealidir. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Hadisi şerifte Allah bir kulunu severse ya dünyayı ona küstürür veyahut onu dünyaya küstürür. İkisi farklı şey. İkisi farklı şey. Ya kulun kendisi dünyaya küsecek ya da dünya kula küsecek. Niye? Allah bir kulunu seviyordu ondan. Bir kulunu seviyordu ondan. Bakın Ali Beyt'e. Ali Beyt'in başına gelen hadiselere bakın. İşte en nihayette diyelim Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başına gelen hadise. Ciğersuz hadisedir, doğru mu? İnsanın kalbini paramparça eder. Ha, kader niye böyle bir müsaade yapıyor? Allah Ali Beyt'i seviyor. Ali Beyt'i sevdiği için ya Ali Beyt dünyaya küsecek, çekilecekler veyahut Ali Beyt dünyaya girmek istediği zaman Allah dünyayı onlara küstürecek. Nasıl olacak? O da musibetlerle olur yani. Musibetlerle olur. Onun için birisi de öyle demiş. Yani bir zat demiş ki Cenab-ı Hak bir kulunu sevindirmek istedi mi? Allah bir kulunu sevindirmek istedi mi? Ona eşeğini kaybettirir, sonra da buldurur. Eşeğini kaybedince ne olacak? Üzülecek. Sonra eşeğini buldurur, bulunca da ne olacak?
Sevinecek.
Sevinecek. Allah bir kulunu sevindirmek istedi mi? Bazen de ne yapıyor? Böyle yapıyor. Onun için eşeği kaybettiğimize üzülmeyeceğiz. Çünkü neticede ne olacak?
Bulduracak.
Allah bulduracak yani. Kaybettiren Allah'sa buldurur. Kaderin tecellisi Allah'tandır. Meselelere, hadiselere böyle bakınca iş kolaydır. Her şey çözülür. Allah canibinden bakıldı mı rahmetinin içerisinde olmayan hiçbir şey yoktur. Düzlüğe çıkacaktır. Yolumuz nereye doğru? Köyümüze doğru. Köyümüze doğru gidiyoruz. Bazen de arabamız ne yapıyor? Dereye girip çıkıyor. Yamaçlardan çıkıyor. Rampalarda yürüyor. Bazen iniş, bazen yokuş oluyor. İnişe doğru geçtiğin zaman köy görünmez oluyor yani. Ya köyden uzaklaşıyor muyuz? Hayır. Yolundan çıkmadığın müddetçe inersin ama nereye yaklaşıyorsun? Köye yaklaşıyorsun yani. Köye yaklaşıyoruz biz. İnşallah o köy yakında ne yapacak? Bütün inananların, bütün Müslümanların olacak. O köy nedir? İslamiyet'in istikbalidir. Bu zamanda İslamiyet'in istikbali parlaktır. İnkılaplarla, inişlerle, çıkışlarla o İslamiyet'in istikbalinin parlaklığı zedelenmeyecek. Çünkü niye? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesidir. Bu asr-ı ahirde, ahir zamanda gerçekleşecek olan bir vakadır. Bu vakada sadece bizler ne yapacağız? Yolumuzda olacağız, doğruyu yapacağız, doğru yoldan asla ayrılmayacağız. İşte yukarıdaki ifadeler gibi aziz olacağız, gayretli olacağız, ciddi olacağız, hakikatli olacağız, halis olacağız, dirayetli olacağız. O yolda beraber olacağız. İnşallah o yolun nihayeti İslam köyüne çıkacak yani. Ümidimiz bu. Emelimiz bu. Arzumuz bu. La taknatü min rahmetillah. İstisnasız. Ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesemeyiz. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. Ben bu dersi bugünü kastederek okumuş değilim. Buna özellikle ifade edeyim. Mektubatı önceden planlamıştık ve bugüne denk geldi, okuyoruz. Bakın cümleler net. Tekrar okuyayım. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. Yani o dönemde de hak ve hakikatin neşrine yayılmasına mani olan birçok şey oluyordu. Hapislere giriliyordu, öyle mi? İnsanlar çok farklı işkencelerden, çilelerden çekiliyordu, geçiriliyordu. Ellerindeki kitapları Kur'an'lara varıncaya kadar toplatılıyordu. ta o dönemlerde ne diyor? Sizi müteessir etmesin, tesir altında bırakmasın. Bırakmasın. Bunlardan dolayı kalbiniz, ruhunuz, aklınız, zihniniz, fikriniz dağılmasın. Dağılmasın. Birileri çünkü dağıtmak için çalışıyor. Dağılmasın. İnşallah neşrettiğim miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Allahu Ekber. 1930'lu yıllarda ifade edilen bu cümleler, bakın o gün çekirdek seviyesinde, bugün bırak çiçeği meyve ver diye, meyve veriyor. Dünyanın dört, o gün 1933'lü yıllarda olacak olsaydık, bu cümleler okunurken acaba bu zamanları hayal edebilir miydik? Mümkün değil. Bakın Bediüzzaman Hazretleri net ifadeyi kullanıyor. Pek kesretli, çokça, çok şekilde bir surette o nurlu çekirdekler. Çekirdek nurlu mu? Problem yok. O istikbalde gelecekte ne yapacaktır? Kesretli, az değil, şurada burada değil, her tarafta, dünyanın dört bir tarafına ne yapacaktır? Çiçekler açacaktır. Hadisi şerif, Mehdi'nin eli uzundur. Hadis-i şerif bu. Mehdi'nin eli uzundur. Mehdi'nin eli uzun demek ne demektir? Ahir zamanda gelecek Mehdi'nin eli uzundur. Ne kadar uzundur? Gördüğü yere kadar. Ne demek gördüğü yere kadar? Bir insanın eli ne kadar uzun olabilir yani? 1 metre, 2 metre, 3 metre, 5 metre böyle bir el olabilir mi? İnsanın vücudu simetriktir. İnsanın yaratılışı ahseni takvim üzeredir. Ahseni takvim üzere olduğundan dolayı insanda ne vardır? Bütün azalarında, cihazlarında altın oran dediğimiz sistem vardır yani. Biri birinden nedir? Muvazenesiz bir şekilde, farklı şekilde olamaz yani. Vücut böyle, gözler bu şekilde ama kollar, eller öyle uzun ki nereye uzansa oraya gidiyor. Böyle olamaz yani. Ha. Bu hadisi şerif bir mecazı bize ders veriyor. Mecazla bir hakikati bize ders veriyor. Mecazla nasıl bir hakikati ders veriyor? Onun elindeki nur her tarafa gider demektir yani. Nur böyledir zaten. Her tarafa sirayet eder. Dünyanın dört bir tarafında Kur'an'ın hakikatleri neşrediliyor. Kur'an'ın hakikatleri okunuyorsa bu ne demektir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zaman için söylemiş olduğu söz doğrudur. Onun, Mehdi'nin, Mehdi-i Azam'ın eli uzundur sözü bu manada anlaşılınca iş ne yapmış oluyor? Kolaylaşmış oluyor. Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, def'i ve ani bir surette kalbe geliyordu. Güzel oluyordu. Bu çok farklı bir ifade. Def'i ve ani geliyor. Yani birdenbire. Birdenbire. Düşünerek değil. Bunu özellikle ifade edelim. Düşünerek değil. Senin benim gibi yazman şeklinde değil. Biz elimize bir kağıt alalım, bir de kalem alalım. Güzelce çok sevdiğimiz birisine bir mektup yazmaya çalışalım. Herhalde epey düşünürüz yani. Yazdıklarımızı da zaman zaman üstünü çizer. Yanlış oldu der, altına doğrusunu yazarız. Veya kağıdı buruşturur, bir kenara koyar, yeniden yazarız. En güzelini ta ki buluncaya kadar. Ama risaleler öyle değil. Bir defa yazılıyor. Bakın, yaklaşık 150-200 sayfaya yakın olan Mucizat-ı Ahmediye Risalesi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden bahsediyor. 300 civarında mucize. Her birisi bir hadisi şerife dayanıyor. Her bir hadisi şerifin bütün senetleri orada zikrediliyor. Senet derken kimden rivayet edilmiş? Filandan. Filandan, o da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiştir ki Hazreti Peygamber demiş. Şimdi bu şekilde isimleriyle, senetleriyle zikretmek ve onların altındaki mucizeleri anlatmak ve onları kitabı kitabına, harfi harfine, hadisi hadisine ifade etmek, dağda ve bayırda yanında ne kitap var, ne şu ne bu. Sadece yazan nedir? Şamlı Hafız Tevfik abi var. Yaz kardeşim diyor. Yazıyor. Toplamda 160 sayfalık eser toplamda 12 saatte yazılıyor. Yani biz bir saatte bir sayfa yazamıyoruz ya. Nasıl oluyor bu işler? Ani ve defi. Hızlı bir şekilde. Normal vakitlerde böyle değil. Adeta beka alemine giriyor. O beka aleminden öyle esintiler aklına, kalbine, ruhuna geliyor ki takır takır yazılıyor. Peki bunlar Bediüzzaman Hazretleri'nin geçmişinde ilim olarak var mı? Evet var. İlim olarak var. 80 cilt kitabı 3 ayda ezberinden durmadan ne yapıyor? Tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Yani medrese tahsilini gördüğü yıllarda Van'da Tahir Paşa'nın konağında, Van valisi Tahir Paşa'nın konağında oradaki o büyük kütüphanede birçok kitabı okumuş ve ezberlemiş. Ve 3 ayda bir de hepsini ezberinden tekrar ediyor ya. Ezberinden tekrar ederken adeta şöyle duvara yaslanıyor, başlıyor tekrar etmeye. Zaten hafızada muhafaza etmenin yolu da nedir? Tekrardan geçiyor. Ve bunları yapa yapa zihne yerleşmiş. Bütün bunların hepsi diyor, Kur'an'ın hakikatlerine, ayetlerin hakikatlerine çıkmaya bir basamak oldu. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramı başlıyor. Kalbi çok hızlı çalışıyor, aklı çok hızlı çalışıyor. Adeta fotoğrafik hafızası var. Bütün bunların hepsiyle işte ani ve defi olarak ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, ihsanıyla, ikramıyla bu eserler, bu mektuplar ne yapıyor? Vücuda geliyor. Eğer ihtiyar ile, eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile, sadece ilmi bir özelliği ile düşünüp cevap versem diyor. Bakın, biraz önceki ilmi kariyerini, boyutunu ifade ettik ama sadece bunlar değil. Onlar sadece ve sadece bir basamak. Öyle düşünsem, cevap versem sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki tuluat-ı kalbiye tevakkuf etmiş, bazen kalbe gelen ilhamlar durabilir. Kalbe açılan ışıklar durabilir. Tevakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış, bazen insan bazı şeyleri hatırlayamayabilir. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız. Şimdi bir tanesini okuyoruz. Birinci sualiniz. Sual geliyor. Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Bu sual. Üç aylar özellikle ne aylarıdır? Dua aylarıdır. Üç aylar Kur'an ayları. Üç aylar iltica. Üç aylar yalvarış. Üç aylar yakarış ayıdır. Allah'a ilticanın, Allah'a yakınlığın, Allah'ın rahmetinin, merhametinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin bolca olduğu aylardır. Hele hele mübarek geceler. Hele hele Ramazan-ı Şerif. Hele hele Kadir gecesi. Bambaşka özellik ve keyfiyetleri var. Dolayısıyla bu aylara da tevafuk ediyor. Dua bahsini de bununla beraber okumuş olacağız. El cevap. Müminin mümine en iyi duası. Bir kere soruda bir mana var, doğru mu? Mümin mümine ne yapmalı? Soru da bu var aslında. Şimdi en iyi duadan bahsederken demek ki mümin mümine bir kere dua etmeli. Mümin mümini duasız bırakmamalı. Bunu konuşalım. Fakat bununla beraber müminin mümine en iyi duası nasıl olmalı? Onu okuyacağız yani. En iyi dua. El cevap. Esbabı kabul dairesinde olmalı. Yani öyle sebepleri bir araya getirmeli ki o sebepler Allah tarafından kabul edilecek sebepler olmalı. Nasıl? Çünkü izahını yapıyor. Bazı şerait dahilinde duan makbuldür. Şimdi ayeti kerime "Ud'uni estecib lekum." Dua edin, cevap vereyim diyor Cenab-ı Hak. Dua edin, cevap vereyim. Şimdi duanın kabul olmasıyla cevap verilmesi aynı mana değil. Bunu baştan konuşalım ki izahlar ona göre gelsin. Bazen insan diyebilir ya, dua ediyorum. Bir türlü kabul olmuyor. Ya kabul olması ayrı bir şey, duaya cevap verilmesi ayrı bir şey. İkisi farklı şeyler. Farklı şeyler konuşuyoruz. Ayet-i kerimede kabulle ilgili hiçbir şey yok. Ayet-i kerimede ne var? Ud'uni, dua edin. Ayet-i kerimenin bu kısmı emir kipindedir. Emir kipinde olduğundan dolayı duanın aslında ibadet olduğunu bize söylüyor. Çünkü niye? İbadetler emir üzerine bina edilir. Emir üzerine. Ne demek yani? biz ibadetlerimizi niçin yaparız? El cevap, Allah emrettiği için. Duayı Allah emrediyor mu? Evet. Ud'uni diyor. Dua edin. Emir kipi. Duayı emrettiğine göre o zaman dua nedir? Dua bir ibadettir. Bir. Devamı estecib leküm. Cevap vereyim. Siz dua edin. Ben ne yapayım? Cevap vereyim. Cevap vermek kime ait? Allah'a ait. Allah'a ait olan bir vazife. Cevap vermek. Allah nasıl cevap verir peki? Allah cevap vermede cevabı sınırlı mıdır? Yoksa her türlü cevap verebilir mi? El cevap? Her türlü cevap verebilir, doğru mu? Allah'ta cevabın nihayeti yoktur. Öyleyse her duaya her türlü cevap vardır. Peki cevap nasıl olabilir? Allah'ın hikmetine uygun olabilir. Allah'ın hikmetine. Benim isteğime uygun değil. Bu çok önemli. Ben tahakküm var isteyebilirim. Ben çocukça isteyebilirim. Ben çok garip şeyler isteyebilirim. Benim isteğime illa uygun olması gerekmiyor. Uygun olması gereken kısım Allah'ın hikmetidir. Öyle mi? Hasta doktora gider. Hatta der ki, bana şu ilacı ver ey doktor. Bir kere hastanın bana şu ilacı ver demesi doğru değil. Doktor demez mi? Doktor sen misin, ben miyim? Öyle mi? Madem bana şu ilacı ver diyorsa, o zaman niye bana geliyorsun? Gelme. Ha. Hasta ne yapar peki? Halini doktora arz eder. Şu ilacı ve bu ilacı vermesi gereken doktordur. Doktor bakar ki hastalığına, öyle mi? Hangi ilaç uygunsa onu verir. Veya ilaç vermez. İlaç vermemekle ilaç vermiş olur. Hayır, sana bir şey gerekmiyor. Git şöyle şöyle yap, tamam. Bak bunu da diyebilir. Veya hayır, o da değil. Seni ameliyata almamız lazım. Sana şöyle muamele yapmamız lazım. Bakın bunların hepsini söyleyen kimdir? Doktordur yani. Çünkü niye? Doktorluğun hikmeti neyi gerektiriyorsa hastaya o şekilde mukabele edilecektir. Şimdi hasta biziz. Biz Allah'a, yani istek derken, dua derken ne yapmamız gerekiyor? Halimizi arz etmemiz gerekiyor. Halimizi Yakup Aleyhisselam gibi, İnnemâ eşkü bessî ve hüznî ilallah. Ya Rabbi, halimi, ızdırabımı, üzüntümü, sıkıntımı, şikayetimi, her şeyimi sana arz ediyorum. Yakup Aleyhisselam bu şekilde ifade ederken Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi senin de şöyle şöyle yapmanı istiyorum diye bir şey var mı? Yok. Bakın, yöneliş bu kadar, teveccüh bu kadar. Sana halimi arz ediyorum. Sen Erhamur Rahim'insin. Ahkemül Hakim'insin. Ya adili mutlaksın. Kudreti sonsuz olan Allah'sın. Ben senin rahmetine, ben senin hikmetine, ben senin kudretine, ben senin azametine istinad ediyorum. Ben senin rahmetinden istimdad ediyorum. Sen nasıl dilersen öyle olur. Ya acayip bir şey. Öyleyse duanın cevabını mülahaza etmek veya şöyle böyle olmasını istemek bizim haddimize değil. Bizim haddimize değil. Biz sadece isteklerimizi arz ederiz. Halimizi arz ederiz. Durumumuzu ifade ederiz. Durumumuzu ifade ettikten sonra bizim doktorumuz kim? Allah. Derdimizi bilen o. O derde göre nasıl derman olacağını bilen yine o. Ya Rabbi, dermanı sana havale ediyoruz. Onun için bazen ne deriz? Ya Rabbi, hakkımızda hayırlısı neyse sen bize onu nasip et. Bakın, havale ediyoruz. Duada havale etmek vardır. Bu önemli. Yoksa illa şu deyip tahakküm vari hükmedercesini istemek olmaz yani. Çocuk babasının paçasından yapışmış, markette illa şunu alacaksın. Yani halini ifade et, gerisini neye bırak? Babana bırak da. Öyle yapmıyor. Babasını sıkıntıda bırakıyor. Esbab-ı kabul dairesinde olmalı bir. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Şeraitin kabulün ictima nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Şartları dua ederken şartları ne kadar yerine getirirsek, duanın makbuliyeti o nispette artar. Bakın, dua %100 kabul edilir değil. Yani burası sakın yanlış anlaşılmasın. Dua makbuliyeti artar. Yani %99'a çıkar. Mesela duanın şartlarından bir tanesi ızdırar halidir. Izdırar halidir. Izdırar hali ne demektir? Çaresiz kalmışsın. Artık iltica edecek, yönelecek hiçbir tarafın yok. Bu şekilde Allah'a olan iltica her tarafı adeta harekete geçirir. Bunun en güzel misali Çanakkale'de bizim ordumuzun halidir yani. Bakın, o ordunun, savaşın en şiddetli anında. İnsanlar zannediyor savaş birkaç gün olmuş, bir ay olmuş, öyle olmuş bile. 11 ay. 11 ay savaş var. Bunun içinde kış var. Bunun içinde yaz var. Bunun içinde Ağustos'un sıcağı var. Bunun içinde Ramazan var. Bunun içinde Ramazan bayramı var. Kurban bayramı, hepsi var. Hepsi var. Ordu bunların hepsini yaşıyor. O en şiddetli anında komutanlardan birisi, bakın, binbaşı Lütfi Bey, zannediyorum o isminde yanlış olabilir, Lütfi Bey, bir mevziden bir mevziye, bir siperden bir sipere koşuştururken askerin durumunu görüyor, karşıda düşmanı görüyor, müthiş bir şekilde hücum etmiş, karadan yükseldikçe yükseliyorlar. Tek bir sırtın elde edilmesi belki nedir? Gelibolu Yarımadası'nın aşılması demek. İstanbul'a girilmesi demek. Buna mani olmak noktasında bakıyor, asker zayıf, cephane az, düşman şiddetli. Ellerini açıyor o tepelerin arasında, bir nida koparıyor. Ya, ızdırar lisanı işte bu. Yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor. Ya, yetiş ya Muhammed, dinin gidiyor, İslam'ın gidiyor. Allah'a yükselen bu ses, Allah'a yükselen bu sadayı Cenab-ı Hak adeta yıldırım hızıyla kabul ediyor yani. Bu çok önemli yani. Anlatırlar, 1915'li yıllarda Hindistan ulemasından bir zat nedir? Arabistan'a gider, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eder. Umre veya hac yapıyor yani. Geç hac da denk geliyor ama özellikle umre dönemi. Çünkü Temmuz ayı Ramazan ayıdır. Ramazan ayıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini defaatle ziyaret eder. Kendisi Hindistan'dayken rüyasında hemen hemen her gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görürken, bizzat Hazreti Peygamber'in kabrinin başında olduğu halde, Mescid-i Nebevi'deyken, Medine-i Münevvere'deyken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir türlü rüyasında göremez. Bir türlü görüşmeyi gerçekleştiremez yani. Ve ondan dolayı durmadan kabrinin başına gelir, ağlar, ağlar, ağlar. Oradaki insanların dikkatini çeker. Özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında duran hizmetçisinin dikkatini çeker. Ve yaklaşır, sorar. Efendi der, efendi der, geldin geleli ağlıyorsun. Senin bu halin, bu ızdırabın, bu sıkıntın nedir? O zat cevap verir. Ben der, Hindistan'dayken Hazreti Peygamber'le hep görüşen birisiyim. Fakat buraya geldim, bir türlü Hazreti Peygamber'le görüşemiyorum. Acaba bir kusurum mu oldu? Acaba bir suçum mu oldu? Acaba bir günahım mı oldu diye ağlıyorum ta ki affedileyim de Hazreti Peygamber'le görüşeyim diye. Görüşeyim diye. Konuşma bu kadar. Sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin hizmetçisi gece rüyasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Hazreti Peygamber'i görünce Hazreti Peygamber'e hizmetçisi soruyor. Ya Resulallah, böyle bir zat seni göremediğinden dolayı çok ızdıraplı, çok müteessir. Bu hal nedir diye sorduğunda Hazreti Peygamber cevap veriyor. Evet diyor, o zatın hissettiği doğrudur. Doğrudur. Ben şu anda Medine-i Münevvere'de değilim. Ben şu anda Çanakkale'deyim. Çanakkale'de nedir? Oradaki askerlerin yanındayım, yanı başındayım. onlarla beraber düşmana karşı ne yapıyorum? Savaşıyorum, çarpışıyorum, mücadele ediyorum ya. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, bakın o zatın ızrar lisanıyla yapmış olduğu duanın adeta bir cevabı. Farklı bir mana. Izrar lisanı adeta her tarafı velveleye verdirir yani. Bütün sebepler hazırken, yani her şeyimiz varken, adeta her şeyimiz yok gibi Allah'a iltica etmek, ızdırar lisanıyla yapılan duanın diğer bir özelliğidir. Şeraitin kabulün içtimai nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile manevi temizlenmeli. İstiğfar ile bir kere, duada temizlik vardır. Duanın başında. Manen temizlenmesi gerekiyor. Neden böyle? Çünkü manen ne kadar insan temizlenirse dua o kadar makbul olur. Bakın Cevşen en makbul dualardan bir tanesidir. En makbul dualardan. Açın Cevşenül Kebir'in başını. Orada 11 defa veya 99 defa istiğfar vardır. Estağfirullah. El-Azim, El-Kerim, El-Lezî la ilahe illa hu. El-Hayyel Gayyum ve Etûbu İley Subhane. 11 defa bu tekrar edilir. Bu hem de ismi azamla hem de Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Allah'a tövbe istiğfar etmektir. Şunu ifade edelim. Duaların içerisinde duaların en makbulü Allah'ın isimleriyle dua etmek olduğu gibi yine tövbe makbul duadır. Tövbe makbul duadır. Onun da en makbulü Allah'ın isimleriyle Allah'a ne yapmaktır? Tövbe etmektir. Çünkü niye? Allah'ın isimlerini delil göstererek konuşuyorsun. Bu önemli bir durum. Manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dua etmek. Salavat-ı şerifeyi. Şefaatçi gibi zikretmeli. Ahirde yine salavat getirmeli. Ortada ne istiyorsak halimizi arz edeceğiz. Niye iki salavat arası? Çünkü iki salavat ikisi de makbul duadır. İki makbul dua arasında yapılan dua da makbul olur. Hem bir zahril gayb, yani gıyabında ona dua etmek. Gıyabında. Bu çok önemli. Bazen hani hep şunu yapıyoruz ya. İşte iki kardeş, iki arkadaş, çok samimi iki dost. Karşılaştığı zaman ayrılırken birbirlerine selam verdikten sonra dua et. Bak. Dua istiyoruz birbirimizden, doğru mu? Bakın bu dua istemekler zahirde sanki böyle ağız alışkanlığı. Hayır. Sakın bunu böyle düşünmemek lazım. Bunlar ağız alışkanlığı değil. Bir kere istisnasız birbirimizden dua isteyeceğiz. Neden? Çünkü en makbul dualardan birisi de birimizin birine yapmış olduğu duadır. Niye? Benim dilim sizin hakkınızda günahsızdır. Ama benim dilim benim hakkımda günahlı olabilir. Her birimiz için bu böyledir. Sizin diliniz benim hakkımda günahsızdır. Dolayısıyla birbirimize aslında dua yaparken günahsız dil ile dua yapıyoruz. Çocuğun duası en makbul duadır. Bakın, dua yapılırken manen temizlenmeli diyoruz ya. İşte o manevi temizliğin en güzeli birbirimize yaptığımız duadır yani. Çünkü niye? Bir insanın günahı başkasına geçmez. Başkası için temizdir yani. Ha, bu böyle. Bu parada da böyledir yani. Faizli para. Faiz parayla gezmez. O kişiyle gezer yani. Kim işlemişse onda kalır yani. Yoksa birinden birine geçtiği zaman ona da faiz, ona da faiz gitmiyor yani. Kim değilse onda kalmış oluyor yani. Günah birinden birine taşınmaz, gitmez yani. Kişinin kendisine ne yapar? Kalır. Kişi kendi günahından mesuldür. Ama kişi başkası için nedir? Temizdir. Öyleyse birbirimize duada hep devam edeceğiz. Hatta biz bunu yapıyoruz. Namazlarımızın sonunda, doğru mu? Yani salli barik dualarının içerisinde bütün ümmete dua ediyoruz. Bütün inananlara, bütün Müslümanlara, valideyn, vel müminine vel müminat, vel müslümanına vel müslümat, bütün bunların hepsini ne yapıyoruz? Dualarda aslında ne hep umumi yapıyoruz. Bunları yapmakta hep ne yapmak gerekiyor? Devam etmek gerekiyor. Hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Diğer bir şart da bu. Bakın, Türkçe olarak dua yapabiliriz. Problem yok. Türkçe kelimeleri çok manaları içerisine yerleştirerek, yani dolu manası olan cümleler kurarak dua yapabiliriz. Problem yok. Fakat eğer Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu bir dua varsa onu aslından yapalım. Onu yapmak istiyorsak. Kur'an'da geçen bir dua varsa onu aslından yapalım, ayetten yapalım. Onu Türkçeleştirerek yapmayalım. Neden? Yani yapsak olmaz mı? Olur. Fakat hadiste geçtiği gibi olmaz. Ayette geçtiği gibi olmaz. Mesela diyelim hadisteki kelimeler rastgele değildir. Kur'an'daki kelimeler, harfler hiç rastgele değildir. Hazreti Peygamber'in kelamı hep vahiy gölgesindedir. Yani vahyin tasarrufu altındadır. Öyleyse ne olması gerekiyor? Peygamber Efendimiz kendi diliyle yapmış olduğu duayı biz de onun diliyle yaptığımız zaman onun ifade ettiği manalar hep onun içinde olacak. Farz edelim ki onun kullandığı bir kelimenin 10 manası var. Ben Türkçe'ye çevirdiğim zaman bir manayla çevirmiş olacağım. O zaman 9 mana ne oldu? Uçtu gitti. 10 mananın 10'uyla da dua yapmak istiyorsam aslından dua yapacağım ben. Nedir? Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li velahu fiddini ve dünya vel ahire. Bakın. Veya Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azabennar. Bakın. Birisi hadis, birisi ayet. Birisi ayet. Ya Rabbi, sen bize bu dünyada da ahirette de güzellik ver. Ve bizi bağışladığın kullarından eyle. Evet, bu Türkçe karşılığı. Bu şekilde dua yapsak olur mu? Olur. Fakat ayeti kerimede geçtiği gibi olmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biraz ezberlememiz gerekiyor. Bakın imam efendiler hatim duaları veya diğer duaları yaparken iki şekli hep yaparlar, dikkat ederler ona. Bir, Arapça aslından önce duayı gerçekleştirirler. Sonra işte anlayacağımız dilde bir de Türkçe yaparlar. Ama aslı olan Arapçadır yani. Hazreti Peygamber'in sözü ise, Kur'an'da geçen şekli ise aslını esas alalım. Ha, kendimiz ifade edeceksek Türkçe konuşalım. Problem değil. Gibi cami dualarla dua etmek, hem hulus, huşu ve huzuru kalb ile dua etmek, halis olarak, huşu içerisinde, huzur içerisinde, hani görmüyoruz Allah'ı ama görür gibi iman edebiliriz. Huzurundaymışız gibi dua edebiliriz. Adeta onun yanındaymış gibi ne yapabiliriz? Dualar yapabiliriz. Bu da duaya ayrı bir özellik kaplıyor. Hem namazlardan sonra. O zaman demek ki duanın makbuliyetini artıran namazlar. Bir dua mı yapacağım? Ya iki rekat namaz kılayım. İki rekat namaz. Hacet namazı olabilir, şükür namazı olabilir, nafile namaz olabilir. Farz namaz olabilir, üstüne hiç fark etmez. Ya iki rekat namaz ya. Onun arkasında dua et. Çünkü namaz hazırlıktır yani. Namaz duaya hazırlıktır. Hususan bilhassa sabah namazından sonra. Allah Allah. Namazların arkasından dua edelim ama özellikle ne zaman? Sabah namazından sonra. Neden? Bakın duada bu kaide. Sabah namazından sonraki vakit en safi, en temiz vakittir. En temiz vakittir. Bir şeyi ifade edeyim, çok önemli. Bunu anlamak için, anlatmak için söylüyorum. Mesela musibet gelip de helaki olmayan tek bir kavim vardır. Bilen var mı? Tek bir kavim. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Musibet geldikten sonra helak olmayan. Yunus Aleyhisselam musibet gelince kavmini terk edip kaçıyor. Bakın. Peygamberlerin zelle tabir edilen hatası. Musibeti kavmi görünce iman etmek istiyor. Arıyorlar Yunus Aleyhisselam, yok. Gitmiş. Bulamıyorlar. Ne yapacaklar? Diyorlar ki gelin diyorlar, tövbe edelim biz de. Tövbe edelim ta ki Allah affetsin. Yani bu musibeti üzerimizden alsın. Tövbe etmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yunus Aleyhisselam onların imana gelmesi için nerede dua ediyorsa onlar da gidiyorlar orada tövbe ediyorlar. Oranın bir özelliği var. Bugün orası Tevbe Tepesi'dir. Neresi? Musul. Musul'da gidin bakın Tevbe Tepesi diye bir yer vardır. Yunus Aleyhisselam adına bir cami yapılmıştır. Orada duruyor. Görürsünüz. Tevbe Tepesi. Yunus Aleyhisselam'ın dua ettiği yerdir. Onlar görmüşler hep. Kendileri için dua ettiği yerde çıkıyorlar. Orada Allah'a tövbe ediyorlar. Kendilerini affetmesi için. affetmesi için. Fakat tevbe etmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz abi? Sabi çocukları alıp götürüyorlar. Bakın. Sonra dünyadaki o şatafatlı elbiselerin hepsini çıkarıyorlar. Basit sıradan elbise giyiniyorlar. Allah'a daha yakın olma adına ne kadar sebepler varsa onları yerine getirip oldukları yerde yapmıyorlar da Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı yerde yapıyorlar. Duanın yeri temiz olmalı. Duanın vakti temiz olmalı. Duanın zamanı da temiz olmalı. Bakın Bediüzzaman Hazretlerine ne yapmış? Sürgün edilmiş. Nereye? Isparta'nın Barla nahiyesine. Şimdi Barla nahiyesi Eğridir Gölü'nün kenarıdır. Oradan kırlara, dağlara, bayırlara çıkıyor. Nereye kadar gidiyor? Yürüyor. Dağlarda yürümeyi seviyor. Bazen gidiyor, geceleri dahi kalıyor, gelmiyor. Çam Dağı'na gidip çıkıyor. Çam Dağı oradaki tepelerin, dağların en yükseği. Sonra Çam Dağı'ndaki en yüksek ağaca çıkıyor. En tepe, en tepedeki ağaç. En yüksek ağaç, en yüksek ağacın da en yüksek yerine çıkıyor. Ve oradan dua ediyor, Allah Allah. Bu acayip bir şey ya. Ha niye böyle yapıyorsun? Sebebi ne? Ha, beşerin ayağının basmadığı yer olsun. Ayağının basmadığı yer en temiz yerdir yani. Peki sabah namazı, sabah namazının vakti niye böyle? Bir insan günah işleyecek olsa sabah namazını mı tercih eder o vakti yoksa diğer vakitleri mi? Günah işleyen insan sabah namazı vaktinde uyuyordur. O vakit çok kolay kolay tercih edilen vakit değildir yani. O vakitte genelde insanlar ya gaflettedir, uyanık olanlar da iki şey için uyanmışlardır. Ya namaz kılmak için, ibadet, teheccüd, tesbih, dua veyahut işine gitmek için. Erkenden kalkıp gidecektir yani. Gidin Avrupalılara gece 2'ye 3'e kadar yatarlar. 5'te de kalkar işe gider. Tam sabah namazının vakti. Ya 2 rekat namaz kıl Allah için ya. Bizim burada da öyle. Tam vakit denk geliyor yani. Vakit denk geliyor. 5 vaktin tamamı yani. Bakın 2 rekat namaz. Sabah namazı seher vakti. Seherlerde eser badı tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Uyan ey gözlerim seher vaktinde. Uyan. O vakit nedir? En temiz vakit. Allah'ın rahmetinin en çok estiği vakit. Dolayısıyla o vakitte dua en makbul dualar sınıfına giriyor. Bitiriyoruz. Hususan mescitlerde namaz kılınan yerler, ibadet edilen yerler, Allah'ın çokça anıldığı yerler. Çokça anıldığı yerler. Yani bizim yerlerimizin hemen her tarafında Kur'an okunur da, ibadet-i taat edilir de, farz ederim ki şurada daha çok yapılıyor ibadet-i taat. Şu salonda. Benim yandaki odadan burası daha hayırlıdır yani. Enteresan. Onun yanındaki odadan burası daha hayırlıdır. Çünkü niye? Burada daha çok namaz kılınıyor. Burada daha çok ibadet, burada daha çok iltica ediliyor. Oda bile fark ediyor. Oda bile fark ediyor. Duanın kabulü için, ibadetin nedir? Makbuliyeti noktasında oda bile fark ediyor. Enteresan bir şey. Niye? Bu salonun duvarları dahi yapılan derslerden, sohbetlerden istifade ediyor. İstifade ediyor. Hem cumada, mescitlerde, hususan cumada, hususan saati icabede, özür dilerim, başta mübarek mevkiler, mübarek olan yerler, hususan camiler, mescitlerde, hem cumada, cuma gününde, hususan saati icabede, yani Allah'ın icabet ettiği bir vakit var. O vakitte dua etmek. Hem şuhuru selasede, 3 aylarda, hususan leyali-i meşhurede, meşhur mübarek gecelerde. Hem Ramazan'da, hususan leyle-i kadirde, kadir gecesinde. Kadir gecesi. Kadir olan Allah'ın gecesi. Acayip bir şey. Ya. Dua etmek, kabule karin olması. Kabule karin. Bu cümle önemli. Kabule en yakın. Kabule en yakın. Onun için başta dedik. %100 kabul değil. Sakın yanlış anlamayın. O zaman cevap manası, hikmet manası ortadan kalkar. Yani ne gibi? Şu basit misal verelim anlaşılsın. Neden kabul denmiyor da kabule yakın deniyor? Neden cevap deniyor? Mesela diyelim İhsan abi aynı vakitte ikimiz de dua ediyoruz. Ya Rabbi yağmur ver diyorum ben. İhsan abi diyor ki ya Rabbi yağmur verme. Şimdi Allah kimin duasını kabul etsin? Eğer ikimizin duasını da kabul edecek olursa bu nasıl olacak? Anladınız mı? Birbirine ters. Mantık burada işlemiyor yani. Onun için Allah'ın iradesi hür ve özgürdür. Kime nasıl istiyorsa öyle cevap verir. Manası bu yani. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunan ahiretine veya hayatı ebediyesi cihetinde makbul olur. O zaman biz şunu bileceğiz. Bir, duamız ya bu dünyada kabul edilir ya alem ahirette. Ya aynısıyla mukabele görürüz veya farklı şekilde. Ya bu dünyada aynısıyla veya ahirette aynısıyla. Ya burada farklı veya ahirette farklı. Ama bilelim ki Allah cevap verecektir. Vermiş olduğu cevap bizim için en güzeldir. En güzeldir. Duanın vaktinin kaza olması illa bir dünyayla, bu dünyayla sınırlı değildir yani. Eğer başımızda bir musibet varsa, o musibetin def'i için biz dua ediyorsak, o musibet de üzerimizden gitmiyorsa, bileceğimiz tek şey şu. Demek ki Cenab-ı Hak bize dua ettiriyor. Duanın henüz vakti bitmedi diyeceğiz. Dua etmeye ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ne zamana kadar? O musibet üzerinden gidene kadar. Çünkü niye? Ona endekslendir. Dolayısıyla duada aslında nihayetsizlik vardır. Ömür boyu dua ne yapılabilir? Edilebilir. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilebilir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.